Mavi Ev. Kahraman Tazeoğlu. 5. Ayrım. Zaman hızla akıp giderken ilk yılın yaz tatili gelip çatmıştı. Biten sadece bir yarı yıl değildi. Yeni aşkın en güzel dakikalarıyla süslenmiş armağan zamanlardı. 15 günlük tatilde Amerika'ya gitmeyi, kendisini özleyen ailesini mutlu etmeyi aklından bile geçirmedi. Onun mutlu yeri Serkam'ın yanıydı. Şimdilik. Serkam'ın stüdyo tipi evinde geçen ve sanat dolu 15 gün. Sahra'nın temel öğe olduğu her tabloya cevaben yapılmış heykeller. Serkam ve Sahra arasında sanat diliyle bir iletişim başlamıştı. Bunun en somut örneği Serkam'ın Sahra'yı uyurken resmeden tablosuydu. Yatağa uzanmış, uzun saçları omuzlarından bir nehir gibi süzülürken resmedilen bir tablo. Aslında onu uyurken seyretmeyi çok seviyordu Serkam. Saçlarının yatağa dağılışı, başının yastıkta oluşturduğu çukur, dudaklarının hafifçe kendini ileri bırakması, kapanan göz kapaklarında birbirine kenetlenen alt ve üst kirpikleri, yüzündeki o saf ve savunmasız masum ifade. Adı kadar iyi biliyordu bunları ve çiziyordu. İşte çizdiği bu son resimde Sahra'nın eli tablonun dışına çıkacakmış gibi uzanırken bir parmağının da bir şey bekler gibi durduğu anlaşılıyordu. Kendisini çok etkileyen bu tabloya sanat diliyle cevap vermeliydi Sahra. Verdi de. Tablonun dışına doğru uzanan parmağa yüzük takan diz çökmüş bir Serkam heykeli. Heykel tablonun yanına konduğunda işte bu görüntü çıkıyordu ortaya. Ne söylemek istedikleri apaçık ortadaydı ve her şey sanatla süsleniyordu. Sevgililerin bu sessiz dili hızla akıp giden 15 günde hiç susmadı. 15 gün, 15 saniye gibi akıp geçti. İkinci yarı yılın ilk günü okuldaydı yine Sahra. Gözleri tanıdık birini arıyordu. İşte o tanıdık biri kantinde en sevdiği sandviçi yiyordu şu an. Hızla Yaman'ın yanına gitti. Merhaba Yaman. Tanışıyor muyuz hanımefendi? Tamam haklısın. Seni arayıp sormamam tam bir eşeklikti. Ama sen sebebini biliyorsun. Hem dostunun sana haberleri var. Ya neymiş o dost haberleri? Ama önce bu bayanla tanıştığını, hafızanı yoklayarak hatırlaman lazım sandviç canavarı. Tamam tamam. Merak ettim. Hadi söyle. Serkam'la aranız iyi galiba. Yoksa evlenip 15 tane çocuk doğurmaya mı karar verdiniz ha? Şakacı şey. E hadi anlat ama. Harika bir birliktelik yaşıyoruz. Ve ben aşığım. Sakin ol, geçer. Dalga geçme ya. Ben ciddiyim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Peki nedir şimdi geleceğe yönelik planlarınız? Duraksadı Sahra. Böyle bir soru beklediği olmak bir yana kendine bile sormadığı bir soruydu. Bir süre dalgın gözlerle düşündü ve onca iletişime rağmen aralarında geleceğe ilişkin hiçbir somut adım atılamamıştı. Yaman'a söyleyebileceği hiçbir planı yoktu gelecek adına. Sustu. Yaman anladı ve başka hiçbir şey sormadı. Birlikte okulun bahçesine çıktılar. Ağaçlı yolda yürürken Sahra yaşadığı o büyük aşkı tekrar tekrar anlattı. Çok seviyordu. Yaşadığı tek sorun Serkam'ın çok az konuşmasıydı. Hele özel hayatıyla ilgili hiçbir şey anlatmaması çok üzüyordu Sahra'yı. Ailesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Ne annesi, ne babası, ne bir akrabası. Sadece masanın üzerinde bir mektup görmüştü bir keresinde. Onunla aynı soyadını taşıyan bir erkeğin adının yazılı olduğu bir mektup. Kardeşi olabilir mi diye düşünmüştü Sahra. Hiçbir şey soramıyordu. Bunları bir çırpıda anlattı Yaman'a. Çok mutluydu ama kafasında hep geriye attığı yüzlerce soru işareti vardı. Bu yüzden anı yaşamak adına hep erteliyordu bunları. "Çok iyi tanımadığın bir adamı nasıl bu kadar çok sevebiliyorsun?" diye sordu Yaman. Sahra hemen, "Onun dili resimlerinde. Kendini resimleriyle ifade ediyor," diye atıldı. Verdiği cevabın yeterli olmadığını kendi de biliyordu, Yaman da. Sustular. Ertesi gün yine Serkam'ın yanındaydı Sahra. Ama bu sefer ona bir şeyler sorabilmek için kendini daha güçlü hissediyordu. Yeni başladığı tablosunun başında kendinden geçerken Sahra da hemen arkasında kahvesini yudumluyordu. Birdenbire ona en büyük hayalini sordu. "Her insanın bir hayali vardır. Pek merak edilecek bir yanı yok." "Olsun, sen yine de söyle." "Aslında hayal bile denemez benimkine. Bunu kim bilebilir ki? Bazen bir çocuğun çok büyük hayalleri olabilir. Bazen de bir büyüğün çok çocuk. Çocukluk hayali mi yoksa büyük bir hayal mi bilmiyorum. Ama küçükken kardeşimle birlikte hep bir ev hayali kurardık. Her tarafı mavi olan bir ev. Deniz kıyısında mı?" "Evet. Önü deniz, arkası orman mı?" "Bunu nereden tahmin edebildin Sahra?" "Seni seviyorum." Serkan, Sahra'nın bu tanımına çok şaşırmıştı. Sonrasında biraz da olsa çözüldü dili. Evet, onun istediği deniz kıyısında mavi bir evdi. Önü deniz, arkası orman olmalıydı. Önünü mavilere, arkasını yeşillere dayamalıydı. O evde hayatının en güzel resimlerini yapacağına inanıyordu. Ve şimdi o hayalin yeni bir ortağı vardı. Günlerce, kısa kısa da olsa mavi evden bahsettiler. Birlikte o evi yapacaklardı. Evlenip yerleşeceklerdi. Bir de çocukları olacaktı. Adı Barış olan. İstedikleri gibi bir mekanın neresi olacağını araştırdılar. Karadeniz. İşte mavinin ve yeşilin kucaklaştığı yer. Serkan gezgin bir fotoğrafçı arkadaşının bu sene Karadeniz'i gezeceğini ve mavi eve uygun yerlerin fotoğraflarını çekeceğini söyledi. Heyecanla fotoğrafların geleceği günü beklemeye başladılar. Ve beklenen gün geldi. İkinci yarı yılın sonlarıydı. Sahra'nın evinde temizlik yapmaya karar verdiği bir pazar günü aniden çaldı telefonu. Arayan Serkam'dı. "Canım, hemen buraya gelmelisin." "Ne oldu Serkam?" "Fotoğraflar geldi." "Harika. Hadi acele et." "Tamam aşkım. Temizliği bitirir bitirmez geliyorum." Hayatının en hızlı temizliğini yaptı. Neyse ki eli çabuk biriydi. Daha fazla oyalanmadan evden çıktı ve bir taksiye bindi. Kısa bir süre sonra Serkam'ın evinin önündeydi. Zile basıp beklemeye başladı. Makul bir süre geçtikten sonra çantasındaki yedek anahtarı aldı ve kapıyı açtı. Serkam'ın duş aldığını düşünüyordu. Salona geçti. Banyoya doğru seslenmek istedi fakat su sesinin duyulmadığını fark etti. Önce banyoya, sonra diğer odalara baktı. Kimse yoktu. Markete gitmiş olabileceğini düşünerek tekrar salona döndü ve ortadaki büyük koltuğa oturdu. Salondaki sehpanın üzerinde yarıya kadar içilmiş bir kahve ve yeni söndürülmüş bir sigara vardı. Oysa anlattığına göre Serkam sigarayı bırakalı uzun yıllar olmuştu. Tekrar başlaması garibine gitti Sahra'nın. Masanın üzerinde sarı bir zarf gördü. Bu kalın zarfın içinde Serkam'ın beklediği fotoğraflar vardı. Karadeniz sahillerinin birbirinden güzel fotoğrafları. Büyük bir heyecanla tek tek bakmaya başladı. Kalbi hızla atıyordu. Fotoğrafları numaralandırmıştı Serkam. O gelene kadar en seveceği yeri bulmalıydı. Buldu da. Aradan yarım saat geçmişti. Serkam hala ortada yoktu. Sahra endişelenmeye başladı. Hemen cep telefonunu aradı. Kapalıydı. İyice telaşlandı. Bir şeyler ters gidiyordu. aklına hemen Yaman'ı aramak geldi. Aceleyle numarayı çevirdi ve bir çırpıda anlattı. Yaman ona sakin olmasını, belki Serkam'ın kendisine bir sürpriz yapmak isteyebileceğini söyleyerek onu yatıştırdı. Beklemeye devam ediyordu Sahra. Fakat saatler geçmesine rağmen ne bir kapı zili ne de bir telefon çağrısı duyuldu. Sabah oldu. Sahra koltukta uyuyakalmıştı. Okula da gidememişti. Hemen Yaman'ı aradı. Serkam'ın okulda olup olmadığını sordu. Cevap bir kez daha yıkmıştı onu. Serkam hiçbir yerde yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu. Eli kolu bağlanmıştı. Acaba polise mi haber vermeliydi? Tekrar Yaman'ı aradı. Sesinde bir çaresizlik vardı. Yaman ona sakin olmasını ve hemen oraya geleceğini söyledi. Çok geçmeden Sahra'nın yanındaydı. Oturup konuştular. Yaman adeta bir dedektif gibi her türlü detayı soruyor, Sahra da bir yandan cevap verip diğer yandan ağlıyordu. Kaçta aradığı, ne dediği, Sahra'nın bu eve kaçta geldiği, geldiğinde olağanüstü bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığı vesaire. Sonunda bir şeyi fark etti Yaman. Evde içilmiş bir sigara vardı ama Sahra'nın söylediğine göre Serkam sigarayı bırakalı çok olmuştu. Üstelik evde herhangi bir sigara paketi de yoktu. Bu durumda eve başka biri gelmiş olabilirdi. Sen bilirsin Sahra, Serkam kahvesini kaç şekerli içer? Şeker kullanmaz. Bu cevabı duyan Yaman hemen sehpanın üzerinde duran yarım bırakılmış kahveden bir yudum aldı. Bu kahve şekerli Sahra. Demek ki evde başka biri vardı. Evet. Ne yapacağız şimdi? Polise haber vereceğiz. Tamam Yaman. Çok endişeleniyorum. Polisler olayı açıklığa kavuşturur. Hiç merak etme. Eğer ona bir şey olursa yaşayamam ben. Kalktılar ve birkaç sokak ileride olan karakola gitmek için evden çıktılar. Sahra'nın yanında fotoğraflar vardı. Günler süren inceleme ve araştırmalar hiçbir şeyi değiştirmedi. Serkam kaybolmuş veya kaçırılmıştı. Sahra günlerce ağlamış, Yaman hep yanında olup ona destek olmaya çalışmıştı. Fakat günden güne eriyen ve adeta bir hayalete dönüşmeye başlayan Sahra'ya hiçbir teselli kâr etmiyordu. Okul kapanmış ve ilk yıl sona ermişti. Sahra'nın Amerika'ya dönmesi gerekiyordu. Yaman o gün Sahra'nın evine geldi. Sırt çantasını hazırlamış olan Sahra'nın gitmek için son hazırlıkları yapmış olduğunu gördü. Birlikte bir kahve içmek için ara verdi hazırlıklarına Sahra. Balkona geçtiler. Biliyorum, bunu söylemenin zamanı değil ama kafamda türlü senaryolar var Sahra. Çok yoruldum Yaman. Son enerjimle başladığım bu işi bitireceğim. Bitirmek derken? Sen şimdi benim ailemin yanına gideceğimi düşünüyorsun, değil mi? Evet. O ortada yokken ben ailemin yanına gidemem Yaman. Onu aramaya çıkıyorum. Delirdin mi Sahra? Nasıl yapacaksın bunu? Delirmedim. Bana yakışan budur. Batı Karadeniz'den başlayıp Doğu Karadeniz'e kadar bütün sahilleri arayacağım. Yıllarımı alsa da bulacağım onu. Seninki samanlıkta iğne aramak. Ben mavi bir ev arayacağım Yaman. O hayalinin peşinden gitti biliyorum. Ellerinde kahvelerle bir sessizliğe gömüldüler. Vakit gelmişti. Evden çıktılar. Otogara doğru hüzünlü ve içinde gizli bir umut taşıyan yolculuk başladı. Perondaki otobüs yolcuların gelmesini bekliyordu. Otobüsün kapısının önündeki ayrılık fazla uzun sürmedi. Sahra yerine oturduktan sonra otobüsün camından dışarı baktı. Hüzünlü gözlerle onu izleyen Yaman, gözlerinde onu bıraktığı veda ile oradan uzaklaştı. Sahra şimdi bilmediği yerlerde mavi bir ev arayacak ve vazgeçmediği inadıyla umutsuz bir umudun peşinden koşacaktı. Başını cama yasladı ve yanına birinin oturmaması için dua etmeye başladı. Kimseyi çekecek durumda değildi. Ne bir sohbet, ne de ilgiydi beklediği. Kafasından geçen tek şey, bir zamanlar hayatın başka bir boyutunda varlığına anlam katan adamı bulmaktı. Yanındaki boş koltuğa baktı. Otobüs yavaş yavaş hareket ediyordu. Şoför birden frene bastı. Otomatik kapı açıldı ve içeri tanıdık bir yüz girdi. Ağır adımlarla Zahra'nın yanındaki boş koltuğa oturdu. Elindeki bileti önündeki koltuğun arka tarafındaki filesinin içine koyarak Zahra'ya döndü ve "Filmin bu karelerinde ben de olmalıydım," dedi. Zahra dudağında yarım bir gülümsemeyle Yaman'a sarıldı. Otobüs peronu terk etmişti. Birkaç saatlik yolculuğun sonunda Zonguldak'taydılar. Küçük ve bakımsız otogarda insan sesleri arasından sıyrılarak yemek yiyebilecekleri salaş bir taşra lokantasına gittiler. Zahra yemekte hiç konuşmadı. Yaman'ın dudaklarından dökülense ona güç verecek birkaç sözcük öbeğiydi. Yemekten sonra Zahra fotoğrafları çıkararak Yaman'a çeşitli tahminlerini anlattı. Farklı yerlerin farklı fotoğrafları arasından sadece tahmin edebilecekleri en doğru yerleri seçmek zorundaydılar. Lokanta sahibine sahile nasıl gidebileceklerini sordular. Adamın yönlendirdiği gibi hareket edip bir solukta sahile indiler. Önlerinde uzanan kıyı boyu sahili inceleyip ellerindeki fotoğraflarla karşılaştırmalar yaptılar. Şehre akşam çökmek üzereydi ve aradıkları yer burası değildi. İkisi de yorgun, ümitleri biraz kırık ve uykusuzdu. Sahilde sabahlamaya karar verdiler. Yaman hazırlıksızdı. Zahra'nınsa sırt çantasında uyku tulumu dahil her şey vardı. "Yarın şehre iner, sana da alırız," dedi Zahra. Sahildeki dalgaların sesi onlara ninni gibi geldi. Sabah çok çabuk olmuştu. Şehir onlara sunduğu kısıtlı imkanlarla araç gereç bulmalarını zorlaştırıyordu. Yine de bir uyku tulumu ve termoslu matara bulabilmişlerdi. Tekrar kaldıkları yere, sahile döndüler. Güzergahlarını Yaman belirledi. Önce Çatal Ağzı'na, oradan Hisarönü, Bartın Burnu ve nihayet Amasra'ya kadar gideceklerdi. Daha sonra da Çarkaz'a devam edeceklerdi. Birkaç günlerini alacak olan bu yolculuğa hazırlıklıydı ikisi de. Şehirden ayrılmadan önce bankadan yüklü miktarda para çekmişti Zahra. Bu para onlara fazlasıyla yetecekti. Ama yine de endişeliydi Yaman. "Paramızı dikkatli harcamalıyız Zahra. Yeterince paramız var. Olsun, sen yine de dikkat et. Ben davetsiz misafirinim. Kendi masraflarımı karşılayacak hazırlığım olmadığından sana yük oluyorum. Ağzından bir daha böyle bir söz çıkarsa kendini Karadeniz'in derinliklerinde bulursun Yaman." "Tamam, sustum. Zaten ucuz pansiyonlarda ve gerekirse de sahillerde yatacağız. Yiyecek konusunda da sıkıntı çekmeyiz. Karadeniz cömerttir." İçimden bir his denizden midye çıkaracağını ve temizleyip pişireceğini söylüyor. Yanılıyor muyum? "Yanılmıyorsun. İçindeki his en yakın yerden ekmek ve su alacağını da söylüyor mu?" "Tamam, gittim bile." 5. ayrımın sonu. Sayfa No. 25. Devamı 6. ayrımda.